Ayrım 37, sayfa 402. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni. Sujata Massey. Onları durduramazdım ama belki başkası durdurabilirdi. Aceleyle kütüphaneye girip Bay Levis'in masasına gittim. Valinin istediğimiz gibi dağıtmak için bedava pirinç vereceğini bildiren yazısının orada olduğunu biliyordum. Ama o mektup gitmişti. Çekmecede olması gereken başka hemen her şey gibi. Bay Levis çalışmasına kulüpte devam etmek için evraklarını almış olmalıydı. Öğle vakti orada olmazdı. Onun için sekreteri Bay Branston'la konuşmak için ofisini aradım. Bay Levis orada mı diye sordum. O kadar hızlı nefes alıyordum ki sözler ağzımdan zorlukla çıktı. Bay Branston derin bir nefes alarak sordu. Siz kimsiniz madam? Bayan Mukherjee, ben onun kütüphane sorumlusuyum ve acil bir iş için arıyorum. Birkaç cümleyle aş evinin kapatıldığını ve köylülerin zorla götürüldüğünü açıkladım. Eğer Bay Levis'e ulaşamayacaksam, belediyede bizim için saptanmış olan yemek yardımı programı hakkında bilgisi olan birine ulaşmalıydım. Bay Levis Delhi'de, dedi Bay Branson, onun için yapabileceğim bir şey yok. Ve hayır, bu konuda valinin ofisiyle görüşmeniz gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü aş evini örgütleyen Lord Rutherford'tu ve şimdi Bay Casey başa geçti. Bay Levis'in fazla tutarsız olduğunu ve her konuda kötü kararlar verdiğini söylediği Bay Casey. Branson haklıydı, valinin artık bir yardımı olamazdı. Sadece 5 dakika geçmişti ama bahçedeki sahne daha kötüleşmişti. Polisler kalabalıktan ayrılan son birkaç kişiyi döverek 3. kamyona sokuyordu. Ama birkaç kızla oğlanın onlardan kaçıp sokağın aşağısında gözden kaybolduğunu gördüm. Bunu görünce bir an neşelendim. Ama sonra onların da tıpkı benim ailemi kaybettiğim gibi kendi ailelerini kaybedeceklerini düşündüm. Orada duran kamyonun yanına gitmek bana çok zor geldi. Arabası iplerle bağlanmış, çocuklarla dolu o Brahmin, sahibin anısını kafamdan uzaklaştırmak için mücadele etmem gerekti. Elimi artık gülümsemeyen, gülümseyene uzattım. Boğulur gibi bir sesle, ''Sizi götürdükleri yerde pirinciniz olacak.'' dedim. ''Çocuklarını sıkı tut, tut onları, sakın bırakma.'' ''Bizi götürmelerine izin verme anne.'' diye bağırdı biri bana. ''Denedim ama bir şey yapamıyorum.'' Bir başka ses daha yalvardı. ''Anne, durdur onları.'' Ama yapamazdım. Şoför ilk kamyonu vitese geçirdi ve kamyonda ayakta duran insanlar birbirinin üstüne düştü. Araba hareket etti ve onu diğerleri izledi. Gözyaşlarımdan önümü görmekte zorlanarak ve sendeleyerek bahçeye geri döndüm. Şombu ile Jatin hala çimlerin üstüne dağıtılan tencereleri topluyorlardı. Her yerde çimler topak halinde yerinden çıkmıştı ve kapı menteşesinden sarkıyordu. ''Korkunç insanlar şu sözde polisler,'' dedi Jatin kırık kapıyı tutarak. ''Eğer sahip burada olsaydı bunların hiçbiri olmazdı.'' ''Haklısın,'' dedim elimle gözlerimi kurulayarak. ''Ama köylüleri herkes özlemeyecek. Manike çok iş çıkıyordu. Komşular da onlardan nefret ediyordu.''
''Didi, lütfen böyle ağlama, git biraz dinlen.''
Başımı iki yana salladım çünkü kamyonların köylüleri en kısa yoldan şehirden çıkarıp ücra bir yerde bırakacaklarını düşünüyordum. Belki de hapishaneye tıkacak veya andamanlar gibi bir yere göndereceklerdi.
''Lütfen biraz dinlen Didi,'' dedi Jatin tekrar. Onun da yaşlarla dolan gözlerine baktım ve aramızda sözsüz bir iletişim oldu.
Bu çocuğu kardeşim gibi sevmeye başlamıştım. Hiç büyütme şansım olmayan kendi erkek kardeşim gibi. Bir an için Jatin'i kendime çektim ve o da anlayarak bana sarıldı. Yukarı çıktım ve üstümdeki toz toprak, ter ve başarısızlığımın anısından kurtulmak için banyo yaptım. Dişlerimi fırçaladım ve geceliğimi giydim çünkü bir şey yiyemeyeceğimi biliyordum. Bu berbat günü sona erdirecek gece bir türlü gelmek bilmiyordu. Yatağımda uzanarak güneşin tavandaki hareketini, dönen pervanenin gölgeleri devindirmesini izledim. Başımıza gelenlerin diğer aş evlerinde yaşanıp yaşanmadığını ve Bay Wetherington'ın bu işle alakası olup olmadığını merak ettim.
Kafamın içinde dönüp duran endişeler yüzünden uyuyamıyordum. Aşağıda koridordaki uzun saat gece yarısını sonra da biri çaldı. 2:30'da bir fincan çay içmek için aşağı indim. Elimdeki lambanın ışığından mutfak geceliğin o kadar büyük ve çıplak görünüyordu ki. Suyun kaynaması için beklerken ön kapıda bir gıcırtı sesi duydum. Önce korktum, hemen arkasından Bay Lewis olmadığı zamanlarda benim görevim olan kapıyı sürgülemeyi unuttuğum için kendime kızdım. Ocağı hemen söndürdüm ve bir elime demir bir tava, diğerine de bir et satırı alarak mutfak kapısına gittim. Besbelli hem Bay Lewis hem de rahip yokken geldiğine göre akıllı bir hırsızdı bu. Ama gerektiği zaman ne kadar güçlü olabileceğimi bilmiyordu. Kendimi dövüşmeye hazırlayarak derin bir nefes aldım. Hırsız gürültüyle yere bir şey düşürdü, sonra mutfağa doğru yürümeye başladı ve iş işten geçtikten sonra lambanın ışığının onun buraya çektiğini anladım. Onun saldırmasını beklemeden vahşi bir çığlık attım ve silahlarımla birlikte öne fırladım. Kamala! Bay Lewis hızla ışığı yaktı ve afallamış halde bana baka kaldı. Ah çok üzgünüm efendim dedim, korktuğum tehlikenin gerçek olmadığını anlasam da hala titreyerek. Hemen ardından böyle aniden eve gelmesinin tuhaf olduğunu düşündüm. Üzgünüm, bu gece geleceğinizi bilmiyordum dedim tekrar. Trenim gecikti ve bekleme salonunda beklerken Casey'in aş evlerinin kapatılmasını emrettiğini duydum. Kapatıldı mı? Bay Lewis yüzüme baktı. Çok üzgünüm, sana söyleyemedim. İnsanlar gitmek istemedi. Bıçağı yerine koydum. Askerler karşı koyanlara vurdu. Tıpkı Karakpur'daki sokak protestocuları gibi demek üzereydim ki onları gördüğümü bilmemesi gerektiğini hatırladım. Sizce Bay Weatherington valiyi kapatmaya teşvik etmiş olabilir mi? Bundan kuşkuluyum. Bay Lewis içini çekti ve kravatının eğri, gömleğinin yakasının da açık olduğunu fark ettim. Üstü başı darmadağınık görünüyordu. Vali köylülerin Kalküta'lı olmadığını söylüyor, onların şehirde evleri veya işleri yokmuş, hiçbir zamanda olmayacakmış. Köylülerin istikrarsızlığa yol açtığını iddia ediyor ve sonunda harekete geçti. İnsanları istememelerine rağmen alıp götürmek, kaçırmak demektir. Bu Hitler'in Avrupa'da Yahudilere yaptıklarına benziyor. Bengal'deki kamplar beslemek için, öldürmek için değil. Bay Lewis tezgaha dayanıp üzüntüyle bana bakarken daha önce hiç görmediğim bir günlük sakalının çıktığı yanağını okşama arzumu bastırdım. Bunun yerine vadi köylülerin o yemek kamplarında kalması gerektiği söyledi mi diye sordum. Arkadaşım pirinç hasat zamanında bırakılmalarının planlandığını söyledi. Böylece eve dönecek kadar besili ve güçlü olacaklarmış. Sadece birkaç ay sürecek sanırım. Bu da insancıl bir şey gibi söylüyorsunuz ama ben buna dayanamıyorum. Gözlerime yaşları hücum etmeye başlamıştı. Köylüler buradan zorla koparıldılar ve onları bir daha hiç göremeyeceğim. Herkes hep terk ediyor, siz bile. Ağlarken gözlerimin önüne askeri kamyon geldi. Ama şimdi içi hayatımdan çıkıp gitmiş olan insanlarla doluydu. Sevgili ailemle hep gülen, tatlı bir duş ile, cesur Supriya ile ve bir sepetin içinde de başkasına verecek kadar aptal olduğum Kabita kıvrılmıştı. Aniden iki kolun beni sardığını hissettim. Banyan ağacının dalları gibi büyük ve güçlü. Gittim çünkü kafam karışmıştı ve bunu bir daha yapmayacağım diye fısıldadı Bay Lewis usulca kulağıma. Senin ne hissettiğinden emin değilim Kamala. Seni bir daha terk etmeyeceğim. Daha önce iki defa yaptığım gibi geri çekilebilirdim. Eğer beni bırakın efendim deseydim hemen geri çekilirdi. Ama parmakları karman çorman saçlarımı okşuyor, omurgamdan aşağıya doğru elektrik dalgaları gönderiyordu. Tütün ve cin karışımı kokusunu alabiliyordum. Ama bu sefer nefesinde alkol yoktu. Kendi duyguları dışında hiçbir şeyin etkisi altında değildi. Rose Villa'da böyle anlar yaklaştığı zaman hep başımı çevirirdim. Ama bu gece öyle yapmadım. Bu gece onun ağzı benimkine yaklaşırken arzumla karışan kakule ve neem kokusunu alabilmesi için ben de ağzımı açarak onu öptüm. Ve parmaklarımı usulca sıcak tenine dokunmak için uzattım. Bölüm 35. Hain. 1. Kendisine güvenen birine veya ona emanet edilen bir işe ihanet eden. Oxford İngilizce Sözlüğü Cilt 11 1933. Tavandaki pervanenin tenimde hafif esintiler dolaştırdığını hissederek gerinerek uyandım. O da her zamankinden daha sessizdi. Sadece pencereden sokağın olağan gürültüsü yerine kuş sesleri geliyordu. Neden bu kadar soğuk diye merak ettim örtüyü üstüme çekerken. Çarşaflar da değişik bir his veriyordu, ince ve yumuşaktı. Gözlerimi açınca kendi küçük yatağımda değil, Bay Lewis'in alt kattaki geniş yatak odasında olduğumu fark ettim. Bir anda her şeyi hatırladım. Gecenin bir yarısı eve gelişini, nasıl ağladığımı, mutfakta nasıl uzun uzun öpüştüğümüzü ve sonra birlikte odasına gittiğimizi. Sadece küçük bir lambanın aydınlattığı odasında geceliğimi nasıl çıkardığını ve nasıl onun önünde çırılçıplak durduğumu hatırladım. Bunun olmasını beklememiştim. Uzun zamandır hayatın bu yönünü unutmuştum. Hayır diye düzelttim bu düşüncemi. Rose Villa'daki günlerimde böyle bir his ve sevgi diyarına hiç gitmemiştim. İkisi birbirine o kadar karışmıştı ki ayırt edemiyordum. Seksin rol kesmekten fazlası olabileceğine ve bir erkeğin acele etmeden ve ihtimamla okşayabileceğine hiç inanmamıştım. Ama o heyecanı ve patlamayı ve ardından gelen saatlerce birlikte yatmanın tatlı rahatlığını hissettikten sonra nihayet anlıyordum. Banyo kapısı açıldı ve Bay Lewis sabahlığını bağlayarak dışarı çıktı. Gülümsemesi gözlerinden başlayarak yeni tıraşladığı çenesine kadar yayıldı. ''Bugün çok uyudun, tüh tüh.'' ''Niyetim bu değildi efendim.'' Elimde olmadan gözlerimin içi gülüyordu. Çünkü Bay Lewis'in bir daha asla yaptığım hiçbir şey için üzülmeyeceğini biliyordum. ''Dün gece bana Simon diyordum. Bu çok daha hoşuma gitmişti.'' Büyük yatağına yaklaştı ve cibinliği kaldırarak yanıma kaydı. Tereddütle ismini söyledim, sonra gülerek bir daha söylerken yuvarlanarak üstüme çıktı. 21 adım dedi.
Ne efendim? Yani Simon.
Yatak odamdan küçük salonla koridordan geçip merdivenden çıkarak senin odana kadar 21 adım. Geçen yıl birkaç defa kendimi yukarıda dikilirken buldum ve sonra kapalı kapının önünde durmaya ne kadar dayanabileceğimi hesapladım. Dirseklerime dayanıp doğrularak şaşkınlık içinde ona baktım. Hiç yukarı geldiğini bilmiyordum. Hep kendimi o kadar güvende hissettim ki. Eğer bunu işe girdiğim ilk yıllarda yapmış olsaydı, ertesi sabah kapıyı çarpar gider bir daha da dönmezdim. ''Sadece sen evde değilken çıktım ve de seni hayal ederken'' dedi Simon. ''Böyle bir şeyin asla olmaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü sen benim çalışanımdın. Çünkü hiçbir zaman seni kaçırma riskini alamazdım. Kendime senin zekanı, örgütleme yeteneğini, dünyada yaşayan her şeye karşı duyarlılığını sevdiğimi söylüyordum.''
''Efendim, bu
şimdiye kadar bana söylenen en güzel şey diyecektim ki kapının vurulmasıyla sözüm kesildi. Şampu çay getirmiş olmalıydı.
Eve geldiğini nasıl biliyor diye fısıldadım.
Kapının yanına bıraktığım bavullardan anlamış olmalı diye fısıldadı Simon. Yakalandık. Hiçbir kaçış yolu göremiyorum. Haklı olduğunu bilerek örtünün altına dalma dürtümü bastırdım. Şampu hakkımda ne düşünecekti? 5 yıldır bu evde yaşıyordum ve bir okul öğretmeni gibi adaplı davranmıştım. Şimdi ise edebi bir yana atmıştım.
''Sahip iyi misiniz?''
Şombu sanki patronu tehlikedeymiş gibi umarsızca kapı tokmağını çeviriyordu.
''Çayınızı her zamanki gibi 9:30'da istemediniz mi?''
''Ben onunla konuşurum.'' dedim Simon'a. ''Bu anların çalışanların duruma nasıl tepki vereceği ve bana nasıl davranacağı bağlamında çok kritik olduğuna karar vermiştim. Bu yaptığım yüzünden bir daha asla saygılarını kazanamayabilirdim ama yine de deneyebilirdim. Hiç duraksamadan Bengalce seslendim.
Tam zamanında geldiğin için teşekkür ederim. Ama lütfen mutfağa dön ve benim için de bir fincan çay getir.
Kapının diğer yanında afallamış bir sessizlik oldu ve sonra Şombu'nun adımlarının aceleyle mutfağa doğru uzaklaştığını duydum.
Ona kapıyı ben açarım. Yüksek yataktan aşağı kaydım ve divana attığım geceliğimi alıp üstüme geçirdim.
Muhteşemsin dedi Simon.
Şombu'nun tepkimi ötekilere anlatma biçimi bana nasıl davranacaklarını belirleyecek.
Simon'ın gözlerinin bende değil de pas renginde birkaç damlayla lekelenmiş beyaz keten çarşaflı olduğunu fark edince sustu. Doktor De Cruz'un yaptığı küçük operasyon neredeyse hepten aklımdan çıkmıştı. Ben razı olmasam da yine iyi bir fiyata satılmam için beni yeniden dikmişti. Ve ironik olan bu yaptığım için para almamış olmamdı ve bir daha da asla almayacaktım.
Aman tanrım dedi Simon alçak sesle, bilmiyordum. Bunu yapmak istememiştim.
Elbette istedin, ben de öyle. Yatağın kenarına otururken gerçeği söylediğimi anladım.
Genç kızlık hayallerimde beni aşk diyarına götüren hep yakışıklı, zeki bir Hintli olmuştu. Pankaj böyle bir rolü üstlenecek doğal kahramandı ama bunu istememişti. Simon'la son 5 yıldaki ilişkimize bakınca ne kadar kör olduğumu anlıyordum. Mükemmel bir milliyetçi olma arzum aramızdaki derin bağı anlamamı engellemişti. Pankaj'a dair eski hayallerim Angela Brazzi'nin kitaplarındaki okul aşklarına benziyordu. Tek taraflı ve ham. Oysa şu anda yataktaki adamdan aldığım duygu o kadar kuvvetliydi ki neredeyse korkutuyordu ve bu sefer kaçmayacaktım. Kapı tekrar çalınınca açıp yüzünde yine normal bir ifadeyle her zamanki gibi beni selamlayan Şombu'yu içeri çektim. Omzumun üstünden Simon'a tepsiyi nereye koymasını istersin diye seslenince yattığı yerden pencerenin yanındaki bir çay masasını işaret etti. Şombu tepsiyi aceleyle uzaktaki masaya götürmeye çalışırken neredeyse takılıp düşüyordu. Jatin de içinde Dobby'nin biraz evvel teslim etmiş olması gereken yeni ütülenmiş ve düzgünce katlanmış bir sari ve bluz burulan bir sepetle arkasından içeri girdi. Jatin sırıtıyordu ama ona sert bir bakış atınca gözlerini yere indirdi.
''Kahvaltıda ne istersiniz efendim?'' diye sordu Şombu.
Simon durakladı. ''Dilimlenmiş meyve, 2 yumurta, tost ve domates lütfen. Sen ne istersin Kamala?''
Her zamanki Hint kahvaltımı istedim. Bir çapati, sebze ve meyve. Sonra sevgilim olan adama döndüm. Verandada yemek ister misin? Çok güzel bir sabah.
Evet dedi bana bakarak. Şimdi çok güzel.
Efendim ben bugün ne giymek?
Şombu ağırdığını bir ayağından diğerine geçirdi ve her zaman Simon'u onun giydirdiğini anladım. ''Giyinme işini ben kendim hallederim bundan böyle.'' dedi Simon sesini yükselterek. ''Kendim giyineceğim.'' Tabii Simon'a ben yardım ettim. Uzun zamandır kendi başına giyinmediği için başta biraz beceriksizdi. Fakat bu iş bittikten sonra o gömleğinin kolunu kıvırırken ben geniş küvette banyo yapmaya gittim. Koruyucumun da elinde lavanta kokulu bir sabunla usulca içeri girdiğini gördüm. Sonra gömleğini ve giysisinin geri kalanını çıkartarak o da küvete girdi. Burası mutfağa en uzak oda diye düşündüm. Sadece alakasız bir zamanda ve yanlış bir odada banyo yaptığımı düşünürlerdi. Sonra insanların ne düşüneceği hakkında kaygılanmayı kestim. Çünkü Simon sadece elleri ve ağzıyla benimle sevişiyordu. Yine içimde o tuhaf elektriklenme hissi yükseldi ve patladı. Ne var ki kimse sesimi duyamasın diye ağzıyla ağzımı kapattı.
''Seni seviyorum.'' dedi. Nefes almak için birbirimizden ayrılınca. ''Seni seviyorum Kamala.''
O konuşurken kimsenin bana bu sözleri söylemediğini fark ettim. Ailemle ve Biduşi ile aramızda sevgi vardı ama bu o kadar açıktı ki asla söylenmemişti. Ne var ki cüretkâr ifadeler kullanan bir batılıyla birlikte olmak farklıydı. Yüreğimde ne hissettiğimi biliyordum ama yine de bunu dile getirmek zordu. Bahçeye çıktığımızda saat 10'u bayağı geçiyordu. Kahvaltı ve gazeteler hemen getirildi. Simon Statesman'ı okurken ben de Amanda Bazar Patrika'da aşevlerinin kapatılması hakkında haber aradım. Hiçbir şey yoktu. Simon'a baktığım zaman başını iki yana salladı. Öyle sıkı bir sansür var ki gazeteler olaya yer vermemiş.
Bu insanları her zaman hatırlayacağım.
Evet, onlara daha pek çok defa pirinç dağıtmalıydım. Tek üzüntüm bu. Bana üzüntülü bir bakış attı. Bu konuyu açmak için garip bir zaman olabilir ama çimler hakkında konuşmalıyız. Bay Sassoon'a eğer aş evine izin verirse çimleri öncekinden daha iyi halde bırakacağıma söz verdim.
Son 6 aydır günlük rızıklarını almak için gelen binlerce insanın ayakları altında ezilmiş, yer yer çukurların görüldüğü alana baktım. Bayağı kötü görünüyordu. Promod'la çimlerin düzeltilmesi işini konuşurum. Hava akınından korunma siperi de, eğer bu taraftaki kenarını bitkilerle çevirirse kötü görünmez. Biraz daha çalı ve çiçek hoşuna gidebilir.
Hoşumuza gidebilir diye düzeltti Simon nazikçe. Senin hoşuna gider mi Kamala?
Ve bu kısa konuşmayla köylülerin bir daha geri gelmeyeceğini anladım. Bir parça her zaman yokluklarının yasını tutacaktı. Fakat Simon'la beni bir araya getirerek bize verdikleri armağanı da her zaman hatırlayacaktım.
37. ayrımın sonu. Sayfa 413.